Bebeğinizi kollarınıza aldığınızdan beri 2 sene geçti. Acaba 2 senenin hangi dönemi kolaydı, hangilerinde zorlandınız? Merhaba, podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Gerçekten zaman çok çabuk geçiyor diyoruz ya. Lidyoş 2 yaşında oldu bile. Bugün biraz ilk 2 seneyi konuşmak istiyorum bebeklerle alakalı. Sesimden dolayı da biraz özür dilerim. Çünkü hastayım bir haftadır. O yüzden de geçen haftaki podcast'ı aslında çekemedim ama bir hafta daha ara vermek istemediğim için dedim nasıl olsa dinleyicilerim benim her tür sesimi biliyorlar. Bu şekilde de idare ederiz bu hafta diye düşündüm. Evet, Lidya yaklaşık 2 hafta evvel 2 yaşını doldurdu. Çok şükür. Herhalde bir anne için en güzel şeylerden biri çocuğun doğum gününde doğum gününü kutlayabilmek. Çünkü o kadar emek veriyorsunuz. Zaten taşıyorsunuz, doğuruyorsunuz. Sonrasında işte emzirmesi, o su, bu su ve artık hani biraz gördüğünü anladığı, işte ne bileyim kut pastanın ne olduğunu bildiği, kutlamalarda eğlendiğini falan gördüğünüz yaşa gelmesi gerçekten bir anneyi çok mutlu ediyormuş. Benim 2 yaş doğum gününe dair en çok aklımda kalan şey bu. Yani tüm bebeği büyütme emeklerimin sonunda çocuğumun, tabii ki daha çocuk ama hani böyle senin benim gibi olan biteni anladığını, işte ne bileyim pas, onun doğum günü pastası oldu, onu üflüyor. Tabii ki örneğin mesela 1 yaş doğum gününde de pastasını üfledi, eğlendi, etti ama yani çok, tabii çok bebek 1 yaşta. Ama bu 2 yaşta gelen arkadaşlarıyla oynadı, onları işte dans ettirdi, onlarla beraber işte pastasını incelediler falan. Böyle mesela ben pastasını ayı teması, ya ben genel doğum gününde ayıcık teması yaptım çünkü Lidya çok seviyor ayıları. Ve orada böyle mesela videolarımız var, pastanın yanında resim çektirirken ayı figürleri var üzerinde. Ayılar var yani şeker hamurundan pastanın. Onları falan inceliyor, dokunuyor. Yani benim için hani hayal ettiğim şey resmen gerçek oldu. Yani hani ben o pastayı yaptırırken, anlatırken nasıl yapılacağını pastanın hep Lidya görünce çok sevsin. Lidya şöyle hoşuna gitsin. İşte ters dönmüş ayı, yan yapmış ayı. İşte anne ayı bunu falan söylemesi. Yani benim için şeydi gerçekten hani. Bütün doğum günü kutlaması yorgunluğuna değdi. Tabii burada asıl önemli olan doğum günü kutlamasından ziyade, yani hani öyle kutladık, böyle kutladık. Önemli olan bence bunu bir şekilde kutlamak. Çocuk için bir anı bırakmak. Bence bu çok önemli. Kendi aranızda bir pasta da kesebilirsiniz. Ama hani sembolik, çocuğa doğum günü olduğunu hatırlatan, onun o gün ekstra mutlu olacağı bir gün yaratmak. Bilmiyorum, bence çok güzel bir duygu. Biraz da belki kendi mutlu olmak için de yapıyor olabilirim. Neticede benim de... anne oluşum ikinci yıl diyeyim. Tabii hamile kaldığınız zaman da anne oluyorsunuz bence aslında ama yani bebeğimle tanışalı diyeyim. Bebeğimle yüz yüze tanışalı. Bebeğimi kollarıma alalı. 2 sene oldu. Çok şükür Allah'a diyorum ya hep. Yani şükretmekle geçiyor her günüm. Tabii bu 2 sene çok zorluklarla da geçtiği oldu. Zaten şu anda çocuğu 2 veya daha büyük olan anneler, dinleyenler veya babalar zaten ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Hiçbir zaman kolay bir yolculuk değil. Çocuk büyütmek gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Ve her çocuk farklı zorluklara ve kolaylıklara sahip. Bundan dolayı işte bazı anneler işte kolik olabiliyor çocuğu, hiç gram uyumadan aylar geçiriyor. Kiminin çocuğunda hiç öyle bir problem olmuyor bebekliğinde ama birden 6. aydan sonra çocukta başka şeyler oluyor yani. Ne bileyim, çok hareketli oluyor veya başka işte devamlı ağlıyor, uyumayanı var, hiç uyumayan çocuklar biliyorum falan. O yüzden hani her anne babaya yani çocuk yetiştirene farklı kolaylıklar ve farklı zorluklar var çocuk olayında. Ben de hep söylüyorum zaten podcastleri çekme amacım zaten diğer annelere veya babalara veya çocuk bakan her kimse onlara gerçek objektif bilgi verip gerçek tecrübelerimi paylaşmak ve aldığım konuklar da genelde farkındaysanız öyle hani ya işinde uzmanlar ya da anneler kendi tecrübelerini paylaşıyorlar. Çünkü ben buna inanılmaz önem veriyorum. Ben de çünkü diğer annelerden ilham alıyorum sık sık. Bunu hep söylüyorum. Özellikle lohusalık döneminde ve devamında İlk bir sene çok önemli. Bence annenin psikolojisinin iyi olması çok önemli. Bu tip zamanlarda support system denen sizin destek sisteminizin çok iyi olması lazım. Eğer yanınızda bilgi sahibi, sakin, size destek olan insanlar yoksa da bu sefer arkadaşlarınızdan destek almanız, belki sizin aynı anda doğum yapmış tanıdıklarınızdan, çok yakın arkadaşınız olmasa da önemli bir ortak konunuz oluyor. Hani bebek doğurmuş oluyorsunuz. Birbirinizle fikir alışverişi yaparak, işte dertleşmek falan, bunlar o kadar önemli ki yeni anneler için. Bundan dolayı ilk bir sene ben bunu çok tavsiye ediyorum annelere. Diğer annelerle iletişim kurmak. İletişim kurmak kadar aynı zamanda işte örneğin benim podcastlerimi dinlemek. Çünkü hakikaten kendi çocuğunu kendi bakan, yani bakıcısız büyüten bir annenin, çalışan bir annenin, tabii ki evden çalışan diyeyim de buna, işe gitmek zorunda olan anneler alınmasın. Ama çocuğunu hem kendi bakıp hem evden çalışan bir annenin birebir tecrübelerini dinliyorsunuz burada. Bu da bence bir başka anneyle paylaşım gibi oluyor dinleyenler için. Belki karşılıklı konuşmuyoruz ama en azından siz bir başka anneyi dinleyip onun tecrübeleriyle kendinizinkileri karşılaştırıp bazı konularda ne kadar başarılı olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Bazı konularda diyebilirsiniz ki ben burada çok iyi yapamamışım. Belki işte biraz tecrübeden faydalanayım, ben de başarırım gibi. Çünkü mesela örneğin uyku eğitiminde anlattığım üzere ben hiç uyku eğitimi verebileceğimi düşünmüyordum kızıma ve zaten hiç kesinlikle bir danışmanla çalışmak istemiyordum. Ama mesela bir gün bir arkadaşıma gittiğimde çocuğu koydu yatağına ve yanımıza geldi. Ben tabii şok oldum. Nasıl yani, böyle uyuyor mu çocuk falan dedim. Evet uyuyor dedi. Ve ben ondan ilham alarak kendi kendime eve gelip araştırdım ve kendim uyku eğitimini verdim çocuğa. Ne oldu orada? Ben ilham aldım o anneden. İlla hani başarılı örnekler, böyle şey var ya, hani diyoruz hep her şey shaming deniyor vesaire günümüzde. Mesela bazen de olumlu şeyler koyuyorsunuz, paylaşıyorsunuz ama işte o zaman yapamayan anneleri üzüyorsunuz diyorlar ya mesela. Hayır, üzmüyoruz. Yani gerçek bir şey yansıtıyorsanız eğer, bir başarıyı, ya ben bakın böyle yaptım ve bu iş çalıştı, siz de deneyin diyen bir anneye hiç kimsenin böyle bir eleştiri bulmaması lazım. Çünkü bunu dinleyip de alınıp üzülen anne, yani öyle yapacağına onun yerine ilham alıp o da yapmaya çalışabilir mesela. Anlatabildim mi? Yani güzel örnekler insanlara üzen bir element olmak zorunda değil her zaman. Güzel örneklerden ilham alıp biz de daha güzel şeyler başarabiliriz her zaman hayatta. Tabii ki burada güzel örnek diyoruz ama bir yandan da şu açıdan hak veriyorum ben. Sosyal medyada özellikle mesela diyorum, hani beni dinleyen, podcastlerimi dinleyen, çünkü podcastlerim tamamen gerçek. Benim Instagram paylaşımlarım gerçek. Yani benim anneliğe dair yaptığım bütün paylaşımlar gerçek. Süslü şey, sözler falan öyle değil yani. Ama biliyorum ki picture perfect yansıtan insanlar da var. Yani böyle her şey mükemmel. Ev devamı toplu. Ondan sonra işte anne hep bakımlı, saçı hep fönlü, hep işte şey, çocuk hep öyle. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Hani ağlayan, yani gerçi zaten hani kimsenin öyle bir ağlayan çocuğunu sosyal medyaya koymak gibi zorunu zaten yok ama demek istediğim hani bugün de kahvaltımızı ettik, bugün de şöyle yaptık, bugün de böyle yaptık. Okey, hani her şey mükemmel. Bundan tabii bazen insanlar kötü etkilenebiliyorlar. Yani hani neden onun evi bu kadar toplu, benim evim toplu değil? Veya işte bu kadın nasıl hem kendine bu kadar iyi bakabiliyor, hem çocuklarına bu kadar düzgün bakabiliyor gibi şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Bu açıdan da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çünkü o tip mükemmel görüntü sergileyen insanlardan bildiğim için hani bazı şeylerin kendileri de bazen paylaşıyorlar story tarafında mesela, veya bilmiyorum, gerçek hayatta da görüyorum yani. Kimsenin hayatı öyle, yani çocuk yetiştiren annelerin hayatının her zaman toz pembe değil. Dolayısıyla bunları görüp de kendisini de başarısız hissetmemeli hiçbir anne. Herkes zorlanıyor. İşte siz belki daha çok delege ediyorsunuzdur. Veya işte o izlediğiniz bakımlı kadın diyeyim tırnak içinde. Belki daha çok delege ediyordur sorumluluklarını. Ama sizin örneğin siz öğretmensinizdir. Bir Anadolu şehrinde görev yapıyorsunuzdur. Aileniz Ankara'dadır, İstanbul'dadır mesela veya İzmir'dedir, neyse. Ankara'da, Anadolu'da zaten de hani, ya İzmir'de öyle de, yanlış anladınız siz demek istediğimi. ailenize uzaksınız. Dolayısıyla delege edemiyorsunuz. Evde tek başınıza çocuk bakıyorsunuz. Kocanız da şehir dışında çalışıyor. Tabii ki sizin öyle olmanın ihtimaliniz yok. Dolayısıyla hani gerçekçi örneklerle, eğer bir karşılaştırma falan mevzu ise gerçekçi örneklerle karşılaştırsın anneler kendilerini veya hiç karşılaştırmasınlar. Hiçbir şey, hiçbir anne baba için her şey o harika şey, uyuyor da, yiyor da, onu da yapıyor, bunu da yapıyor falan. Böyle değil zaten bu işler. Herkesin zorlandığı zamanlar oluyor. Herkesin rahat ettiği zamanlar oluyor. Şimdi bu iki seneden bahsedelim diye ben bu bölümü ayırdım. İki seneden. Yine bu tabii ki her anne baba için bambaşka ama ben lohusalık dönemimi biraz zor geçirdim. Yani lohusa sendromu falan olmadım. Kesinlikle çok şükür. Ama işte emzirmeyle ilgili bir takım problemler yaşadım ilk birkaç hafta. Bilmediğim için işte maalesef. O yüzden annelere hep diyorum, hazırlıklı olun, önceden araştırın, benim emzirme bölümümü dinleyin. Orada biraz sıkıntılar yaşadım. Ondan sonra işte benim doğum yaptığımda tamamen sokağa çıkma yasağı vardı. 65 yaşlı dışarı çıkamıyordu vesaire. Dolayısıyla yanımda bir büyüğüm olamadı bir süre yani. Gibi bir sürü şeyler yaşadım. Bir takım başka zorluklar da yaşadım. Dolayısıyla benim mesela lohusalık dönemim o kadar güzel geçmedi yani. Zor geçti, anlatabildim mi? Hani ne var ki minnacık bebek koyuyorsun uyuyor şeklinde geçmedi bizim yani. Ama sonra benim 6-7 aydan sonra gerçekten inanılmaz rahatladım ben. Bana sorarsanız ilk 6 ay çok zordu. Sonra çok giderek kolaylaşmaya başladı. Tabii ki sonra yürümeye başlamasıyla beraber efor anlamında biraz daha zorlanmaya başlıyorsunuz. Şimdi 2 yaş, kendi fikirleri, kendi kararlarını, işte düşüncelerini dile getirmek isteği falan. Bunlar tabii biraz zorluyor ama tabii aslında çocuğumuzun gelişim açısından da harika şeyler olduğu için bir yandan da destekliyoruz. Ama tabii annenin işte fiziken yorgunluk oluyor, sabır olarak yorgunluk oluyor. Ama ben hiçbir şeyi yani ilk 6 ayın zorluğuna değişmem mesela. Ama ben o 6 ay, işte 3-4 ay özellikle o dönemlerde mesela bana bütün birçok yani bütün demeyeyim de birçok diğer annelerin söylediği bunlar en rahat zamanları hayatım. İşte sen asıl şimdi gör, asıl 6. aydan sonra gör, asıl bilmem neden sonra gör diye bir de ek gıda çıkacak ondan sonra gör, yemeyecek şekerim böyle olacak falan diye de böyle herkesin inanılmaz moralini bozmuştu ama ben de mesela öyle olmadı. Ama eminim böyle mesela komşunun kapısını çalalım, ona soralım. Belki o diyecek ki ilk 4-5 ay çok iyiydi. Hani en azından koyuyordun, uyuyordu ama sonra çok zorlaştı diyecek belki. Anlatabildim mi? Yani bu da çok göreceli bir kavram. Dolayısıyla hani bana sorarsanız ilk 6 ay en zorlu şu ana kadar yani. İlk 2 senenin ilk 6 ayı bana daha zor geldi. Gerisinde kolaylaştı gibi geldi. Tabii ki ek gıdaya geçiş döneminde falan da yani bence şöyle bir annelerin kendilerinin hayat tarzlarına iyi bakmaları lazım. Mesela bir anne vardır. Örneğin kendi başıydı. Anlattık ya devin örneği. Kendi bakıyor. Evde ne yardımcısı var yani çalışan olarak ne de bir aile bir vesaire. Ama bu anne mesela şey baby led weaning yani BLW yapmak için çok uğraşıyor. Ne oluyor yani her öğünde tabii çocuk baştan aşağı batıyor. Bütün mutfak batıyor. Şimdi ben bu tip zaman mesela ben kendim şöyle düşündüm hep. Benim buna gücüm var mı ve çocuğuma faydası ne? Zaten tartışılan yani tercihe bağlı konular bunlar. Yani işte çocuğunuz bir şekilde zaten yemeğini yiyor sonunda. Yani ben çocuğuma yapmadım. Baby led weaning. Ben yedirdim yani. Öyle diyeyim Türkçesi. Çocuğun kendisi yesin diye bırakmadım. Ama ne oldu? Zaten 2-3 ay sonra işte kabağı mabağı önüne koydum. Salatalık zaten veriyorsun eline. Yiyor yani. Damağıyla eziyor önce. Sonra dışarı çıkıyor. Sonra yiyor. Sonra kaşığı elinden almaya başlıyor zaten yaklaşık bir 13-14 aylıkken. Sen istemesen de kaşığı elinden alıyor. Ne oldu? Yemeye başlıyor işte. Yani bir şekilde öğreniyor. Bu kadar bunu da yapsın. Benim çocuğum şunu da yapsın. Bunu da yapsın. Ben 5 aylık çocuğu kaşıkla yemek yiyor benim diyen anne gördüm yani. Hani lütfen 5 aylık çocuk elinde kaşıkla yemek yiyemez. Hani tabii ki ağzını tutturabildiği kadar ona yemek diyorsanız yer de. Dolayısıyla bir anne bence kendi, benim yine podcast'im annelik bölümünde ilk bölümde söylediğim şey şu. Benim bu annelik serüvenimde şu anda dek çıkarttığım notlardan en önemlisi bence. Annelik çocuğun ihtiyaçları ve çocuğun iyiliği açısından gereken şeyler ile annenin konforu kümesinin kesişimidir aslında. Farklı konularda farklı şey oynayabilir bu tabii ki. Örneğin beslenme konusunda anne çok fiziken yoruluyor olabilir. Dolayısıyla kendisine uygun bir beslenme metodu yani kendi yedirmeyi mesela seçebilir. Bazı anne var. O da hani imkanları vardır. İşte temizleyen var, dadısı var, o su var, bu su var. Üstünü değiştirmek zorunda kalmıyor 3 kere. Dolayısıyla o anne onda ısrarcı olabilir. Anlatabildim mi? Veya tam tersi de olabilir. Yani bir sürü yardımcısı olup yine de kendi yedirmek isteyebilir. Veya işte yardımcısına yedirtmek isteyebilir. Yani çocuğa bırakmayabilir. Veya anne tek başınadır. Bu annenin tercihlerini yaparken biraz da kendi konforunu düşünmesi çok önemli. Çünkü bebek annenin bütün hissiyatını alıyor. Özellikle ilk 6 ay. Zaten biliyorsunuz loğusalık dönemi için aslında deniyor. Fourth trimester diyorlar. Hamilenin 4. 3 ayı gibi. Yani zaten çocuk sizden henüz sizin de 2 ayrı vücut olduğunun farkına varamıyor ilk aylarda. Yani bu dönemde annenin inanılmaz bebeğine kendini adamış şekilde olması gerekiyor. Moralinin çok yüksek olması gerekiyor. Ve dinlenmiş olması gerekiyor ki sütü daha çok gelsin. Bundan dolayı da anneler burada biraz kendi konforlarını yani hep derler ya işte bebeğe bir şeyler gelir ilk aylarda doğusalıkta falan. Ben bunu hamilelik döneminde olan hamilelik bölümünde de anlatmıştım. Yani arkadaşlarınız varsa hamile falan hazırlanın. Hani doğusalıkta arkadaşınızı besleyin. Arkadaşınıza bir şey götürün. Ben mesela bir tane arkadaşıma bebek ziyaretine gittiğimde bebeğe hediye götürdüğüm gibi anneye de hediye götürmüştüm. Çünkü annenin de güzelliğe ihtiyacı var. Yani güzel şeylere, mutlu olmaya, bir hediye paketi açmak bile böyle bir şey. Çünkü öyle oluyor. Yani ilk aylar genelde anne ihmal ediliyor. Çocuk da tabii ki yani ön planda oluyor. Anne herkes çocuğa hani uğraşıyor. Kimse anneye bazen su ister misin diye bile sormayabiliyor yani. Bundan dolayı siz kendinizi önce düşüneceksiniz. Kendinize iyi bakacaksınız ki bebeğinize bakabilin. Sütünüzü üretebilin. Çocuğunuza sabırla davranabilin. Yorgunluk gerçekten insanın muhakeme yeteneğini de alıp götürüyor. Ve muhakeme yeteneğiniz gittiği zaman o kadar önemli kararlar vermeniz gerekiyor ki mesela sütüm yetti mi yetmedi mi, yok işte şu kadar uyudu uyan şey oldu mu, yok işte 3 saat geçti işte emziriyorsunuz ilk aylarda, işte 3 saatte bir emziriyorsunuz çocuğu, yok 4. saate girdi hala uyuyor kaldırsam mı, tüm bu kararlar size bakıyor. Dolayısıyla sizin çok aklınızın başında olması gerekiyor. Bundan dolayı da iyi dinlenmiş olmak ve moralin yerinde olması çok mühim. 6. aydan sonrasında zaten işte gıda, ek gıda, onlara geçiş işte yavaş yavaş. Burada doktorunuzun söylediklerini takip etmek bence çok önemli. Burada da hakikaten yani o kadar farklı şeyler anlatıyorlar ki bir doktor diyor ki 6 aylıkken somon balığı verebilirsin. Benim doktorum örneğin 1 yaşına kadar verdirmemişti. Hazmı zor bir balıkmış. Dolayısıyla siz kendi doktorunuzu bence dinleyin. Doktorunuzun dediği hızda ilerleyin. Yani çabucak çocuğa yükler vermeye çalışmayın bence. Sonra da 1 yaşından sonra zaten aslında doktorlar da diyor çocuk aslında 3 aşağı 5 yukarı çoğu şeyi yiyebiliyor artık. Hani alerji şeyi biraz düşüyor vesaire. Bir tık daha rahatlıyorsunuz ama hop yürüme dönemi başlıyor. Yürümede de bu arada çok erken yürüyen çocuklar olduğu gibi çok geç yürüyen çocuklar da var. Ve geç yürümek, erken yürümek bir zeka belirtisi değil. Bunu söyleyeyim çünkü hakikaten bana çok mesaj geliyor. Benim kızım işte şu kadarlık daha yürümedi, oğlum bu kadarlık yürümedi. Veya işte çok erken yürüdü, sizce bir gariplik mi var? İşte emeklemedi. Yürüme yaşı 18 aya kadar yürümesi gerekiyor. Ama 18, yani 17. ayda da yürüyen çocuk da var ve çok da normal ve süper, çok akıllı çocuklar olabiliyor yani. O yüzden hani böyle bir şeyi öyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım, doktora götürmeyi. Ha bu arada tabii ki bir endişeniz varsa mutlaka doktora götürün yani. Hani doktora götürmekten çekinmeyin çocuğunuzu. Çünkü biliyorsunuz erken zamanlarda, bu zamanlarda gelişimiyle ilgili Allah korusun en ufak bir problem olduğu zaman hemen müdahale edilebiliyor. Yani eğitimlerle, türlü türlü şeylerle. O yüzden hani doktora götürme konusunda çekimsel kalıp çocuğu o şekilde bekletmeyin eğer bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız. Ama eğer hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Şimdi çocuğun ayağı basıyor, elleriyle kendini yukarı kaldırabiliyor. Yani vücut dengesini koruyabiliyor ama ellerini bırakamıyor, yürüyemiyor, adım atamıyor falan. Korkuyor olabilir, o olabilir, bu olabilir. Dolayısıyla hani annelerin böyle bir karşılaştırma şeyi oluyor ister istemez. Karşılaştırmayın çocuğunuz bu anlamda. Keza konuşmada da yani Ben biliyorum 4 yaşına kadar, 3 yaşına kadar konuşmayıp sonra şakıyan çocuklar da var yani. Yine tabii ki doktorunuza konuşarak doktor kontrolüne devam edin. Zaten doktorunuz size mutlaka her gittiğiniz muayenede bakıyordur bu tip gelişim özelliklerine. Ama bence 1 yaşla işte 2 yaş arası gerçekten çocuğunuz artık hani arkadaş gibi paylaşmaya yapmaya başlayacağınız, ne bileyim tatile gittiğiniz zaman işte denize sokacaksınız, işte denizi, onu şey, suyu gördün mü, şunu gördün mü, işte hayvanları tanımaya başlayacak. Kitaplara zaten bence doğduğu yani işte biraz kafasını kaldırabildiği zamandan itibaren eline kitap vermelisiniz ki yani onu sevsin, alışkanlık edinsin. Bu 1-2 yaş arasında çok tatlı oluyorlar, kitapla alakalı da çok meraklı oluyorlar. Ben ekran zamanını yani televizyonu çok karşıyım ve gerçekten hiç açmadım diyebilirim. Ne zaman açmaya başladık? Aslında tabii biz değil de her zaman gibi bütün kuralların ortadan kalktığı anneanne, babaanne evleri öyledir ya. Bizde de biraz öyle oldu. Orada biraz tabii hani ne var bir 5 dakika izlesin, 10 dakika izlesin diyerek. Ama kesinlikle film izletmiyoruz biz. Onu da paylaşayım hala. Sadece nasıl diyeyim, danslı çocuk şeyler. İşte biliyorsunuz Cocomelon, İşte Head, Shoulders, Knees and Toes falan gibi böyle nispeten eğitici şeyler izletiyoruz. Onlarla da zaten şarkıları ezberliyor çocuklar bir süre sonra. Göre göre hareketlerini falan da. Bir açıdan aslında eğitici olduğunu düşünüyorum. Ama hani evde mesela bizim evimizde ben televizyon kesinlikle Lidya'ya açmıyorum. Kesinlikle şöyle bir antiparantez yapayım ki yani açan anneler de şey demesinler nasıl olabilir diye. Mesela evde yalnızım ve toplantım var. Ve Lidya, yani normalde o uyku saatlerini alıyorum toplantılarımı ama ani bir telefon geldi. Acil bir durum oldu, bir şey oldu ve ben konuşamıyorum hani çocukla şey yapmak istiyor. O zaman hani 5-10 dakika açıyorum. Ama bu dediğim gibi çok nadir oluyor. Veya tırnak kestiğimiz günler. Çünkü işte her çocuğun bir şeyi var. Bizim kızın mesela tırnaklarını kesmek gerçekten büyük bir beceri ister. Çünkü durmuyor. Yani nefret ediyor bu prosesten. Ben de o zaman açıyorum. 5 dakika, 10 dakika işte. Ondan sonra o kadar. Çocuk çok ağlıyor ama çok istiyor falan. Size kalmış bir şey. Yani hiç de, tek başınızdasınız. Çocuğunuz inanılmaz yaramaz. Yani hiç dinlenemiyorsunuz diyelim. Tabii ki açarsınız yani hani bunlar hani yargılayıcı şeyler değil. Ama bana sorarsanız bir çocuk 2 yaşına kadar hiç izlememeli yani. Ama işte pek mümkün olmuyor maalesef. Hepimiz bir noktada bu konuda taviz veriyoruz. Tabii bundan sonrası bakalım nasıl olacak. Allah öncelikle sağlık versin. Sağlık olsun, gerisi kolay bence. Ben kesin bu konuda böyle düşünüyorum. 2 yaş sendromu konuşuluyor bizim anne gruplarında. 2 yaş sendromu gerçekten yani bir gerçek yani bu ama ben daha önce de söylemiştim galiba. Bu şeylere hiç bakan biri olmadım. Büyüme hata tarihlerini takip etmedim. Hani böyle takvimler var ya, büyüme hata işte ne bileyim bir sürü şey var. Şimdi takip etmedim, hiç unuttum bile onları. Ben bunları hiç takip etmedim. Çünkü yani ben kendimi önceden bunlara şartlamak istemedim. Hayatta şartladığın zaman o şeyin hep olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla kendimi şartlayıp da çocuğum hani ay şimdi sinir krizi geçirecek, ay şimdi ağlayacak, ay bu dönem hiç uyumayacak falan. Kendimi böyle hazırlamak istemedim. Çünkü zaten oluyor yani ve hani mesela dişin ne zaman çıkacağı yazmıyor hiçbir takvimde, anlatabildim mi yani? İstediğin kadar büyüme hata olsun. Dişi çıkıyor. Sen büyüme hata yok o hafta. Rahat zannediyorsun kendini. Hayır ama dişi çıkıyor mesela. Hani her çocuğun farklı zamanda çıkıyor. Dolayısıyla bunlara çok inanmıyorum. O yüzden 2 yaş sendromuna da kendime ne hazırladım ne de bunu aklıma getiriyorum. Mesela çocuğum böyle huysuzluk yaptığı zaman hiç aklıma gelmiyor. 2 yaş sendromu galiba. Yani terrible two. Hiç gelmiyor aklıma benim. Çünkü ben böyle şartlamıyorum kendimi. Bence bunun ben görüyorum yani benim çocuğumda da tabii görüyorum derken hani kendi çocuğumda da görüyorum, gördüm yani veya işte görüyorum ve devam edeceğiz inşallah. Yani dönem dönem sinirleri bozuluyor. Mesela bir yerde girdiği zaman çıkmak istemiyor. Hani böyle ağlama krizine girebiliyor. Bunlar yani 16 aylık çocuk da yapıyor, 18 aylık çocuk da yapıyor, 24 aylık da yapıyor. İşte ne bileyim 36 aylık da yapıyor. O yüzden hani ben bunda da bu kadar şey yapmak istemiyorum. Ama tabii ki kendi artık fikirleri var. Mesela kıyafetlerini seçmek istiyor. Yani şöyle diyor ki işte bu tişört diyor. Onu giyiyoruz. Tacını takıyor. Ama hani Ben ona inatlaşmıyorum şu anda. Çünkü onlara bu şekilde inatlaşarak bir eğitim verilebileceğine inanmıyorum. Çok sinirlendiği zaman da gerçekten ona neyi sinirlendirdiğini anlamaya çalışıyorum. Bazen durduk yere huysuz da olabiliyor. Olabilir. Bazen öyle olduğu zaman kendi haline bırakıyorum. Yani konuşuyorum ona. Diyorum ki istiyorsan sen git biraz sakinleş diyorum. Tabii ki bunun bir işe yaramayacağını biliyorum ama ona yani onun karşısında aşırı sakin kalarak onu regüle etmeye çalışıyorum. Ama bunun dışında da zaten çok çok büyük problemler yaşarsam da doktora götürürüm yani. Hani yardım isterim derim. Hani pedagoğa ne yapabilirim? Bunu işin bilenine sorarım. Eğer çok zorlanırsam ama yani zaten şu anda gördüğüm, benim bu arada çevremdeki çocukların çoğunda da gördüğüm aslında normal şeyler. Yani çocuk büyüyor. İşte anlıyor, anlamaya başlıyor. Renkleri anlıyor. Ne giymek istediğini anlıyor. Tişörtmüş, kazakmış, ayakkabıymış, sandaletmiş, terlikmiş. Bunları söylemek istiyor. Yani çok normal değil mi? Hani hayat dışında ilk kez ne giyeceğini seçiyor. Bence harika bir şey. Yani ilk kez fikrini söylüyor. Mesela bana diyor, aynı işte yoğurt istiyor. Yani ben ona yoğurt vermesem ne olur ki? Yani vereyim, niye vermiyorum yoğurt? Canı yoğurt demek istemiş. Sabah soruyorum ben ona mesela hani... Egg mi, oat mu diyorum. Oat meal mı, yumurta mı diye yulaf yiyor bazen. Mesela oat diyor. Oat veriyorum. Yani o an bilmiyorum içinden gerçekten oat mu yemek istiyorum. Ben ona bir opsiyon sunmak istiyorum. O seçsin istiyorum. Çünkü burada bir gelişim. O ilk kez bunları. Hani onların ben bir şey seçiyorum ve gerçekleşiyor. O bence inanılmaz güzel bir özgüven aşılayan bir şey çocuklara diye düşünüyorum. Çocukları hep aslında kendimiz gibi düşünmemiz lazım. Yani büyük insan gibi. Öyle yaklaşmak lazım bence. O zaman biraz daha iyi onları anlayabiliyoruz. Yani mesela onun tarafına hemen geçmek lazım. Diyorum yani mesela çok sinirlendiği zaman onun tarafından bakıyorum. Mesela neden acaba şu an sinirleniyor olabilir? Ha bazen bir cevap bulamıyorum. O da ayrı. Hani o zaman dediğim gibi diyorum ki sen git diyorum şuradaki oyuncakların yanında kendi regüle et. Ben diyorum işim var diyorum. Oturacağım diyorum mesela. Hani çok fazla şey yapmıyorum. Onunla didişmiyorum hiçbir zaman yani. Tabii burada yine sabır çok önemli. Annenin yine dinlenmiş olması çok önemli. Bu tür durumlarla doğru mücadele edebilmek adına. Bu konuda da kendinize test edin. Yani yorgun musunuz? İyi misiniz? Eğer çok yoruluyorsanız yardım isteyin. İşte evliyseniz eşinizden yardım isteyin. Veya ailenizden yardım isteyin. Belki bir bilmiyorum yardımcınız yoksa yardımcı tutma opsiyonunu düşünün. Bir şekilde... tek başınıza bunlarla sadece mücadele ederken sabrınızın tükendiğini hissediyorsanız muhtemelen yorulmuşsunuzdur. Ve bu çok insani bir şey. Anneler de yorulur. Bununla alakalı size bir laf söyleyen her kimse gidip neyse siz anladınız burada demek istediğimi. O yüzden hani yorulmak çok normal ama annenin sabır isteyen bu 2 yaş döneminde gerçekten kendine de zaman ayırabilmesi, kendi mutlu eden şeyler yapabilmesi çocuğuna daha sabırlı bir anne olarak geri dönüş verecektir. Bu açıdan da dediğim gibi eğer zorlanıyorsanız yardım istemekten çekinmeyin derim. 2 yaşa kadar getirebilen, sağlıkla getirebilen herkese tebrik ediyorum. Umarım herkesin çocuğu sağlıklı, mutlu ve hep güldüğü bir çocukluk geçirsin. İnşallah büyüklük hayatları da böyle olsun. Gerçekten bütün çocuklara bayılıyorum. Böyle Instagram'da Reels izlerken Allah dayanamıyorum çocuk bebeklerin tatlılığına. Gerçekten çok çok kalbimden geçen bu yani. Her çocuk, eminim bütün anneler de zaten böyle düşünüyordur. Her çocuk hep mutlu olsun istiyorum. 2 yaş ve üzeri çocuğu olan herkese de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yol geldiniz. Geldik. Çünkü şeyi de biliyorum yani dinleyicilerim arasında çocuğu yaklaşık benim yaşımda olanlar da var. Çok şükür gerçekten bugünleri gördük. Daha da güzellerini görelim diye umuyorum. Bebeği daha minik olanlarla dediğim gibi hiç panik yok. Bana sorarsanız her geçen gün daha da güzelleşiyor bu serüven. Yeter ki sağlık olsun, bebek sağlıklı olsun, anne sağlıklı olsun. Anne kendine baksın ve çocuğuna yetebilsin. Kendinize bakmazsanız çocuğunuza da gerçekten bakamazsınız. Diyerek bu bölümün sonuna geliyoruz. Biraz böyle dileklerle, işte şükrederek, öyle biraz spiritual diyeyim yani biraz daha nasıl diyeyim, daha dokunaklı bir bölüm oldu aslında. Ama gerçekten hislerim bu yönde ve aslında bu bölümü 2 haftadır çekmeye çalışıyorum dediğim gibi. Üzerinden biraz geçince, yani 2 yaşı devirdikten sonra da biraz tecrübe etme imkanım oldu anneliği. Hakikaten bence hep her haftası değişik oluyor anneliğin yani. O yüzden hangi ayda çocuğunuz varsa şu an dinleyenler arasında eminim zaten bunu yaşıyorsunuz. Şunu unutmayın. Mesela şimdi 2 yaşta bebek, yani benim çocuğum bebek, ama görüyorum bazı arkadaşlarım çocukları oluyor, işte resim atıyorlar ya, Instagram'da bebekler görüyorum. O kadar çabuk geçiyor ki zaman. Çok çok yani böyle kendinizi kaybettiğiniz, sinirinizin bozulduğu, Allah'ım dayanamayacağım, ne kadar yoruldum, nasıl bakacağım falan bu çocuğa dediğiniz noktalarda bir sakinleşip o bebeğinizi ne kadar çok istediğinizi, sevdiğinizi düşünün ve deyin ki ya bir hafta sonra büyüyecek. Hakikaten öyle oluyor, biliyor musunuz? Hafta hafta fotoğraflayın, bambaşka çocuklar. Her anın kıymetini o yüzden çıkarın diyor büyükler ve bence haklılar. Herkese sevgiyle kucaklıyorum ve sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum.